Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te yine bir trafik saatinde Bilgehan Başkan, Atalar Hocam ve ben şimdi insanları eğlendirmek için burada toplanmış bulunmaktayız hocam.
İşimiz bu.
İşimiz bu. Eğlendireceğiz. Şarkılarımız, türkülerimiz, sohbetimiz, muhabbetimizle şahane bir trafik saati şarjı başlamış bulunmaktadır. Duyurulur.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam yeni nesilde günümüzdeki insanlarda ilişki anlayışı biraz değişti. Yani isim de değişti ilişkinin. Situationship diye bir şey icat olmuş hocam. Situationship. Hiç duydun mu situationship?
Yok, hiç duymadım.
Hiç duymadın mı? Durum. Durumsallık evet. Gibi bir evet. Şey yani. Hani nedir biliyor musun? Yani ne şeye geliyorsun ne şeye geliyorsun. diyemediğimiz evet. için anladın mı? Yani ne ona geliyorsun ne buna geliyorsun ha. diyemediğimiz için ne diyelim buna?
Situationship
yani. Situationship. Sen ne, nasıl, biz neyiz şu anda? Biz bir situationship'in içindeyiz diyebilirsin yani. Biz bir gemiye bindik, Allah yolumuzu hayretsin gibi bir şey. Başkanım ne anladın situationship dediğim zaman?
Situationship'ten işte...
Duruma göre bakacağız.
Sevgi gibi. İse sevgi şey...
Neymiş biliyor musun? Sevgili de değiliz.
Evet.
Arkadaş da değiliz.
Değiliz.
Yani böyle...
Ama birbirimizi severiz
yani,
de.
Yani hani sevgi de gösteririz. Yani bir sevgilinin yapmasını beklediğimiz her şeyi yaparız.
Üst seviyeye de çıkabilirsin.
Ha orada.
Sevgililikten üst seviyeye de çıkabilirsin.
Aynen ha, orada geri vitesimiz yok ha. Erkek olarak orada elimizden gelen en iyisin. Ama sevgili olmaya geldik. Ya kusura bakma hayatım, biz situationship'teyiz.
Romantizm yok.
Var. Var ama var. Ama şey... Dozunda yani, fazla yaparsan da bağlılığa...
Duygusallık yok.
Ha ya, o da var ama o da anlık mesela, hani yani şöyle bir iki saat duygusallık
derinlik
yaşıyorsun.
Yok.
Bravo. Derinlik yok. Bravo, en doğru kelime tamam. Bence derinlik yok. Yani derinlikten kaçış var hatta. Yani aman ne olur ne olmaz, kimse kimseye bağlanmasın falan der gibi bir anlayış var. Neden sence şu günümüzde böyle bir kavram var?
Bencillikle alakalı bir durum olabilir. Bireyselliğin
değil mi? Sanki
çok
bu çağda
fazla öne çıkması.
Yani mesela şöyle düşün. Bundan 10 bin, 15 bin sene önce Göbekli Tepe'deki bir çift. Hani şey mi diyorlardı yani? Biz neyiz şu anda? Biz situationship ya hayatım, yani bağlanmak yok yani. Ben bana bağlanma demiyorlardı yani. Mağarasında.
O zamana dönüş var bence. Çünkü bir kabile ortamı var. Orada
kim kime dumduma bir durum. Öyle bir durum var. Bilmiyorum, bu tek eşlilik insanların genetiğinde olan bir şey mi? Çok merak ediyorum mesela. Acaba bizim genimizde. Mesela şimdi penguenler. Penguen ne bilsin situationship abi. Penguen dediğin kendine uygun. Penguenler arasından gözüne kestirdiği pengueni, ki hepsi aynı. Belki de ondan bunlar tek eşli. Çünkü hepsi aynı. Bizde farklı insanlar var ya hocam. Daha güzeli var, daha yakışıklısı var. Bizim kafamız bundan kayıyor olabilir mi acaba? O yüzden biz olabilir. Böyle şeyler icat ediyoruz. Yani situationship'ten benim anladığım şey... Yani yan cebime koy ama diğer cebimde boş kalsıncılık gibi bir kavram. Yeni bir ilişki kavramı kattık hayatımıza. Biraz daha konuşuruz bu mevzuları. Şarjımız devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Yeni ve oldukça modern bir ilişki kavramını konuşuyoruz. Atalar Hocam ve Bilgehan Başkan ve ben. Üç erkek, üç sap. Situationship denen bir pozisyon var. Yani sevgili de değiliz, arkadaş da değiliz.
Biz neyiz şimdi?
Ha, yani biz neyiz sorusuna verilecek bir cevap uydurmuşuz insanlık olarak. Benim anladığım bu. Yani genellikle böyle oluyor. Yani insanlarda... ya şimdi şunu... Kimseyi de suçlamadan açık açık konuşalım. Yani kendi adımıza da konuşalım birazcık. Şimdi ben de mesela bir süredir situationship'lerin içindeyim. Yani ben de mesela kendime bir sevgili yapmamaya...
Situationship istemek ayıp mıdır?
Değildir.
Değildir.
Yani şöyle düşün. Her ilişki aslında situationship'le başlar ya aslında.
Tabii yani karşındaki insanın niyetini her zaman evet. Konuşsa bile, açık etmeye çalışsa bile ona güvenmek.
Aynen, zaten zamanla olan bir şey ya. Diyelim tabii. Sen biri date ediyorsun mesela, diyelim bu akşam mesela.
Evet.
Mesela atıyorum şu an tamamen. Diyelim bu akşam bir date'im var birisiyle. Şimdi ne kadar hoşlanırsan hoşlan, ilk günden şey demezsin yani. Aa biz sevgiliyiz artık bundan sonra herhalde falan diye tabii. Düşünmezsin
o
yani.
O çok hızlı olur, o da şey love bombing'e girer.
Evet, onu yapanlar da var bu arada. Yani love bombing'e girip sonra geri vites yaptığın zaman zaten hayal kırıklığı yaratıyorsun bir insanda. Yoksa mesela tabii. Erkeklerde şey korkusu var ya, aman bu kız bana bağlanır mı mesela. Çok erkeklerde daha fazla gözlemliyorum ben bunu. Sen onu bağlamaya çok gayret etmezsen, hani biraz çekingen oynarsan, biraz böyle hani gizli saklı oynarsan o kadar şey olmayabilir. Ama bizde maalesef şey de var yani, bir kadını tavlamak fikri de bize çok cazip gelen bir şey. Tabii. Yani ondan sonra onunla sevgili olmayacak olsak bile, onun hayatımızda uzun süre kalmayacak olsak bile onu tavlayabiliyor olmayı hissetmeyi seviyoruz. Biz de böyle oyuncu şey deriz. Küçük köpekler vardır ya böyle, papiler.
Evet.
Biraz onlar gibiyiz yani erkekler olarak, bilmiyorum. Biraz hoşlanıyoruz bu durumdan. Başkan.
Kadınlar da hoşlanıyor.
Kadınlar
ya.
Da hoşlanıyor ama söylemiyorlar ve iyi idare ediyorlar. Mesela erkekler daha çok şey zannediyor. Ulan kız bana aşık olacak, kız bana düşecek, aman. Ya kız da bayılıyordu yani. Hemen düşecek zannediyoruz. Halbuki kadınlar daha zor düşer bence birisine.
Kadınlar daha kolay da düşürüyor.
Daha seçiciler bence.
Daha seçiciler yani. Bir zaman nedense üstümüze alınıyoruz. Aman ya şimdi çok fazla ilgi göstereyim de kız bana sarar marar, aman abi falan diye bir çekingen davranıyoruz ya. Aslında kadınlar bu konuda daha seçiciler. Ya, sadece kartlarını açık oynuyorlar yani, bizim gibi korkmuyorlar belki de.
Ben 3. numarasıyla buluşuyorken 1, 2 ve 4 ve 5. numarasını engelleyen kadın tanıyorum yani.
Bayağı fazla
o
oldu.
O situationship
benim. Ama bir şey
kralı.
Söyleyeyim mi? Doğrudur. Niye biliyor musun? Çünkü kadınlara daha fazla yürüyen oluyor.
Evet.
Yani bu değişmedi. Yani bu yıllardır böyle yani muhtemelen.
Tabii. Ülkesine göre değişiyor.
Ben yerimde durduğumda bana yürüyen yok mesela yani.
Evet, aslında mesela ben Amsterdam'a gittiğimde böyle bir şey duymuştum hocam. Orada burada kızlar yürür diye bir kavram var ya.
İsviçre'de de öyleyim.
Bu efsanedir ya. Öyle bir şey yok oğlum.
Nüfusla da doğru orantılı. Doğru. Yani
DNA kodlarımızla alakalı
bir şey. Kişi başına düşen sayı hani erkek oranı fazlaysa ya da kadın evet. oranı ya da toplumsal baskı vesaire, o işler de giriyor işin
evet,
içine.
Evet evet. Güzel bir mevzuya gittik ya. Biraz daha konuşuruz. Şarjımız devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Geçenlerde öyle bir şey gördüm hocam. Bir Instagram postunda Slovenya mı Slovakya mı ne öyle bir yer. Oraya gitmiş iki tane Türk influencer. Erkek, genç, birey gitmişler ve bir video çekmişler. Ve videonun da başlığı ve işte üzerinde yazan yazı şu. Bu ülkede 7 kadına bir erkek düşüyor. Altındaki yorumlara baktığımda insanlar böyle bir sevmişler, heveslenmişler. Keşke bize de böyle olsa. Allah'ım ne kadar güzel bir ülke falan diye. Bir kadına, ya daha doğrusu 7 kadına bir erkeğin düşmesi erkek için bu işlerin daha kolay olduğu anlamına gelmiyor bence. Bence yani şey demek değil yani, hani şansımız 7 kat artıyor demek olmuyor bence. Oluyor mu?
7 kat olmasa da artıyordur. Talep görüyorsun sonuçta.
Acaba burada baksana başkan, burada kaç erkek kaç kadın var? Türkiye'deki durumu merak ediyorum ben mesela. Kaç erkeğe kaç kadın, kaç kadına kaç erkek düşüyor? Düşüyor yani, sanki bunu böyle tanzim var hocam be, devletin o dağıtıyormuş gibi saçma bir durum var yani.
Yaş aralıklarını çıkarmak ama 70 yaş üstü.
Fark etmez her yaşa göre.
Kültürel şey de
kaçta kaçı kadın erkek ona bak.
Yani kültürel etken de önemli ya.
Tabii. Ya bir de şey de önemli yani, hani düşüyor diye aradığımız anlamına gelmiyor yani, anladın mı? Yani öyle bir durum da değil yani. Ama tabii şansını arttırıyor mu?
Bayağı yakın aslında. 43 milyon 59 bin erkek var. 32 bin... Ne 30? 43 milyon 32 bin 734 kadın var.
Yani yakın.
43 milyon erkek, 43
aynı
milyon sayıda. Kadın.
Ben de böyle düşünmüştüm.
Eşit gibi. Ben evet. de benim de aklımdan geçen.
Bir kadına, bir kadına 1,0006 erkek düşüyor. Yani Türkiye'deki bu durumu çok iyi açıklıyor aslında bu bayağı.
Evet ya.
Aynen.
O 0,006 için çok zor durum. Yani evet. Hadi 1'e 1 kaldık. Düşünsene o 0,06 erkek bizmişiz mesela. Bulamıyoruz abi, kimse yok yani. Anladın mı? 0,06 10 gram kadın düşüyor gibi bir durum oluyor o zaman. Orada yani çok düşük bir oran. Ya oranla alakalı bilmiyorum ama bizim, bana sorsaydın mesela bu konudan girdik ya, Slovakya, Slovenya neyse. Evet. Türkiye'de de böyledir derdim yani. Türkiye'de çünkü gerçekten zor. Yani aradığını bulmak, daha doğrusu bir ilişkiye sahip olmak bile zor yani. Hani ben mesela çok kişiye denk geliyorum bu arada. Eskiden böyle değildi. Mesela eskiden bir kızdan hoşlanıyorsun. Hemen sevgilisi vardı onun. Yani çok nadir hoşlandığın kızın boşta olması ihtimali varken şu anda bu durum eşitlenmiş
senin
ve çok
tabii
belli.
Senin şu anda yaş olarak da... Hani aradığın ya da kendi yaş grubunda baktığın zaman biraz daha iş değişiyor.
Ben kendi yaş grubuna bakmıyorum hocam.
Hayır onu demiyorum. Daha küçük yaşlarda daha farklı tabii oradaki
evet,
durum.
Evet. Ya şimdi tabii ki şimdi bizim de yaş grubumuz değişti maalesef.
Değişiyor.
Yaşımız geldikçe.
Her ne yani, kadar sen belli bir yerde tutmaya çalışsan
çalışsam da
Leonardo DiCaprio gibi.
Hayır ne alakası var. Hocam o kadar yaşlanmadım bir. O kadar aşağılarda da gezmiyorum iki yani. Hani bazı insanlar da var. Şey yapan insanlar var mesela, hani kadın erkek fark etmiyor. Yani, bar masasına oturduğu zaman ayakları yere değiyor mu bar taburesindeyken diye böyle bir seçicilik var ama değmiyor. Bizim oranlarımız çok düşük. Kadınlarda 1,65 falan ortalama. O yüzden değmeyen çok kadın var yani. Hani yaşta boyun çok doğru bir orantısı yok. Ama evet Türkiye'de bir kadına bir erkek düşüyormuş hemen hemen. Evet. Hızlı olan kazanıyor gibi bir durum var. Gerçekten zor şartlarda yaşıyoruz.
Murat Özsoy'la Charles.
Türkiye'de bir erkek ve bir kadın, yani eşitmişiz sayılarımız. Bir erkeğe bir kadın, bir kadına bir erkek düşüyormuş hocam. Bu rekabeti çok arttıran bir şey. Yani bu biraz şeye benziyor. Sandalye kapma oyunu vardır ya, böyle Antalya'daki otellerde böyle animatörler oynattı. 10 tane insanı böyle 5 sandalye etrafında gezdirirler. Müzik çalar. Müzik susunca herkes yerine oturur.
Orada birkaç kriter var ama.
Ne gibi hocam?
Belirleyici aslında. Şimdi daha genç yaşlarda kadının lehine olan bir şey bu durum. Çünkü bir kadına daha fazla talep göreceği anlamına geliyor.
Genelde öyle diyorum,
erkeğin,
evet.
Erkeğin de şansını azaltan bir durum.
Genelde böyle
ama
hocam.
Ama yaş ilerledikçe orada dengeler değişebilir.
Bak şu kadınların söylemediği şeyler var bize. Mesela erkeklerin hiç bilmediği, tahmin ediyoruz. Biraz akıllıysak, biraz zeki insanlarsak tahmin ediyoruz. Mesela şimdi biz bir kıza yürürken diyeyim. Herkes anlasın diye bunu bilimsel bir tabirle söyleyebilirim. Biliyorsun akademisyenim bu konularda hocam. Ama yürürken diyelim, hani biz halkımız anlasın diye. Biz ona yürürken büyük ihtimalle bize kimse yürümüyor ya da bir kişi iki kişi yürüyor gibi düşünelim. Bak ortalamadan bahsediyorum. Fakat kadına o anda yazan belki 10 tane erkek var. Yani gerçekten şu çağda Instagram'ın olduğu, insanların birbirine yürüyebildiği, yani kolaylıkla yürüyebildiği çağlarda münasip bir eş bulmak, bir ilişki yaşamak çok zor. Giderek zorlaştı. Halbuki bu enstrümanların, işte bu sosyal medyanın falan bizim işimize yaraması gerekiyordu.
Yarıyor diye düşünüyorum ben. Yarıyordur yani.
Ya ekmeğini yiyen var, yemeyen var ama. Oğlum iyice kahvehane ağzına çevirdik şurayı ya. Şurada ilişkiler üzerine derinlikli bir sohbet yapmak istiyorum. Bir
sen başlat.
İlişki uzmanı davet edelim hocam buraya. Benim dışımda. Ya bu işleri beceremeyen
senin
bir uzman.
Senin uzman olmadığını biliyorum.
Evet, ben beceremeyen bir uzman. En azından becerememe konusunda bir uzman olduğum için. Hani beceren bir
sen
uzman.
Sen bir çıkış daha yolu arıyorsun bence.
Evet. Benim hocam içimdeki psikolojim o kadar
bu konuda bir uzman çağıralım derim.
Çağıralım. Ya uzmanlara bakınca da ben hiç güven vermiyor bana. Mesela aşkım kapışmak.
Bu evlilik terapistleri falan oluyor ya. O evet, tarzı evet. Biri olsa çok iyi olur
aslında. Aşkım kapışmak diye bir adam var mesela.
İsmini duyuyorum ama bilmiyorum.
Ya yani ben tipini çok de gördüm. Konuşmasını da gördüm. Yani bir yerlerde çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. Kitapları falan var. Televizyon programlarına falan konuk oluyor. İlişki uzmanı diye geziyor.
Gözlükle ben birlikte video çeken adam.
Ha, olabilir. Ama ilişki uzmanı çok ilişki yaşamış birine benzemiyor yani. Çok da ilişki uzmanı ya da benim ilişki tarzımla ilgili çok bir fikri olduğunu zannetmiyorum yani. Biraz böyle bir vibe
ben
var yani.
Ben anladım seni, evet.
Bana hitap etmiyor yani. Neden mesela bizim gibi ilişki uzmanları yok başkan?
Bilmiyorum ki, biz varız işte.
Ama biz kendimize, yani biz paylaşmak istemiyoruz belki de.
Sen olamazsın ama.
Ben hayatta olamam.
Sen olamazsın.
Ben ilişkiden kaçış uzmanı belki olurum yani. İlişki uzmanı olmak
çalışan
için. Evet, onu da beceremiyoruz ki hocam. Ya hiçbir şeyin uzmanlığını yaşayamıyoruz hocam şu hayatta. Bir hayatımız var ya mesela, bir daha gelsek daha iyi yaparız ama şu hayatımızda hatalardan ders çıkarmak diye bir şey var ya.
Öğreniyoruz.
Biz, evet ama şöyle, o hatadan bir şey öğreniyoruz ya. Sonra aynı durumla karşılaşmadan yeni bir hata yaptığımız için ya, ondan da bir şey öğreniyoruz.
Duygusallık girdiği zaman orada uzmanlık olmaz bence.
Bence de. Yani çünkü bir de şey var hocam, her insan farklı, her insan farklı deneyim. Yani bir konuda uzmanlaşmak.
Terzi kendi söküğünü dikemez diye bir laf var ya, bu tip durumlarda bence hiç kimse uzman olamaz.
Evet hocam, en azından kendimizi koruyacak kadar, kendimizi mutlu edecek kadar hayatımız konusunda, kendimiz konusunda uzmanlaşsak yeter aslında. Bak ilişkiler konusu değil, kendimizi tanısak, kendimiz konusunda uzmanlaşsak daha iyi ilişkiler yaşarız. Genelde bu ilişkilerin sorunu karşı tarafla alakalı değil, bizim kendi sorunlarımızı henüz çözemeyişimizle alakalı. Güzel bir şey söyleyeyim de insanlar adam yerine koysun hocam. İyice böyle yani kafa sabah konuştuk. Hani felsefi bir şeyle bitirmek istedim. Şarjımız devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te şahane bir yayına devam ediyoruz. Fakat bir saatimizi geride bırakmışız hiç anlamadan. Bir saat daha buradayız. Saat 8'e kadar şarkı, türkü, muhabbet, sohbet. Şarjımız burada.
Murat Özsoy'la Şarj.
Eskiden annelerimiz, babalarımız zamanında ne kadar güzelmiş, ne kadar rahatmış yani. Kendine göre birini bulduğunu düşündüğün anda ya da annen öyle düşündüğü anda genelde görücü
hani
usulü.
Annen baban buluyordu.
Ha, görücü usulü oluyordu genelde. Mesela benim annemle babamı tanıştıran annemin teyzesiymiş. Yani onların evliliğine vesile olmuş. Sonra pişman olmuşlar ama ya başlangıçta böyle bir şey gelişmiş yani. O onu bağlamış. Babam doktor, annen demiş ki daha iyisini bulacaksın kızım demiş. Annem 18'inde evlenmiş. Bu. Önceden böyle. Şimdi oğlum kaç yaşına geldik, hala flört edeceğim, işte tanıyacağım, aman işte biz neyiz, aman işte sevgili olmayalım, situationship yaşayalım falan, böyle kaçak göçek
i̇şte
yaşıyoruz.
İşte gençlikte oluyor bazı şeyler, çünkü yaş ilerledikçe kaçınma moduna geçiyor. Daha çok geçiyor insan.
Yaş ilerliyor, bir de zaman da değişiyor hocam. Şu anda bu TikTok kaydırmak, bak şu mesela kaydırma olayı var ya, böyle hani kaydır o TikTok Reels'ları kaydır.
Gerçek hayatta da öyle düşünüyoruz.
Evet. Ya ilişkilerde de kaydırmalı. Hani kaydıralım. Anladın mı? Hemen bağlanmayalım. Kaydıralım yani. kaydır. Ona at. Sağa at. Sola at. Kaydır. Yani nedense kimse kimsenin profilinde durup zoomlamıyor artık yani. İlişkileri böyle yaşamıyoruz. Kaydırıyoruz yani.
Süreler kısalt tabii.
Çok eskiden... iyi anlattın.
Evet bence de.
uzun videolara tahammülün kalmadı.
Yok bravo. Ya yemin ederim öyle. Uzun ilişkilere tahammülümüz kalmadı. Uzun konuşmalara tahammülümüz kalmadı. Uzun duygulara tahammülümüz kalmadı. Mesela bana WhatsApp'tan...
Dopaminle alakalı bir durum galiba.
Evet hocam. İşte biraz bilimsel bir yere çekersen konuyu hocam rica edeceğim. Yani şurada bir
gün telefona bakmazsak sıfırlanıyormuş.
Aklı başında bir insan sen varsa biraz böyle konuyu böyle dopamin falan gibi teknik şeye çekersen daha hani kaliteli bir yayınmışız gibi gözüküyor.
Bunun için buradayız.
Bravo hocam teşekkür ederiz. Ya gerçekten mesela benim şeye tahammülüm yok. Mesela bir kızdan ayrılıyorsun diyelim. Yani hiç ilişkide olmadık ama ayrılıyoruz otomatikman bir şekilde. Uzun bir mesaj atıyor ya WhatsApp'tan. Çok uzun ama böyle paragraflar yani. Bu üniversite sınavındaki
şey... Etkisi kalmadı onun.
Okuyamıyorum hocam.
Etkisi kalmadı.
Vallahi okumuyorum. Maalesef. Okumadan sildiğim çok oldu biliyor musun o mesajları? Çünkü yani o mesajı okuyacağım. Bir kere o mesaj hangi duyguyla yazılmış? Demek çok bilinilmiş bana. O beni ilk tanıdığı günden beri biriktirdiği bir sürü şey oraya akıtmış. Çünkü bir insan edebiyatçı olmadığı sürece o kadar yazamaz yani. Kompozisyon dersi yazmayan kız bana yazıyor.
Hayatın çok hızlı aktığı için sen orada kalamıyorsun. Belki bundan 10 sene önce, 15 sene önce olsa bravo. Orada kalırdın, onu yaşardın. Ama evet. Şimdi yaşayacak bir tempoda değil hayatın.
Demek ki benim sorunum değilmiş.
Senle alakalı değil zaten.
Zamanla alakalı hocam.
Zamanın ruhuyla alakalı. Ama evet. Sen de bunu hakkını veriyorsun zamanın ruhunu
bravo.
Biraz.
Uyum sağlıyor hocam. Şartlar uyum sağlıyor. Biz de böyle evrildik yani. Biz
ama
de
şöyle
böyle
bir şey var tabii. Çok yakın zamanda uzun bir ilişkiden çıkmanın olduğu etkisi de var. Tekrar öyle bir şeyin içine girmek istemiyorsun
evet
belki.
Evet hocam.
Terapi yapıyoruz
şu anda. Ben şimdi şarkı
ben
gireyim.
Ben o zaman ilişki uzmanı diyebilir
hocam,
miyim
evet,
kendime?
Evet bence diyebilirsin. Şimdi ben şarkı girerken hocam bizi deşecek çocukluğumuza döndürecek. Terapimiz başlıyor, şarjımız devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Başkanım en son ne zaman bir kızdan ayrıldın ya da o ayrıldı fark etmiyor. İş bitti ve çok böyle dertli müzik dinleyip böyle ağlayasın geldi tek başına böyle dertlenip kendi kendine yumrukladın. En son ne zaman oldu bu?
3-4 yıl önce.
3-4 yıl önce.
Aynen.
Yani bu sanki bana şey gibi geliyor. Artık böyle duygular kalmadı gibi bir his var içimde benim.
Ya insan öğreniyor ya öyle şeyler olunca.
Kendine sonra mi kızdın, kıza
her
mı
şeyin
kızdın?
Bir yaşı
kendime
var,
kızdım.
Söyleyeyim.
Kendime kızdın, daha çok mi? Kızdım. Çünkü yani orada aslında sinirlendim, üzüldüğüm şey o değildi. Çünkü karşı tarafın duygularını kontrol edemezsin. Hani olmuyorsa olmuyor. Ben kendimi soktuğum duruma daha çok üzüldüm evet. Ve daha çok hani buna sinirim bozuldu.
Hocam sen Bilgehan Başkan'ın yaşlarındayken oluyor muydu öyle dertlenip şöyle bir kızı düşünüp de bir kadını düşünüp de ulan Allah'ım ya şu şarkıyı açayım da böyle bir efkarlanayım üngür alayım.
Ben evlenme yolundaydım onun yaşındayken.
Tamam ondan önce.
Ondan önce 20'li yaşlarda falan olmuştur başında.
Değil mi? Aşık oluyordun
ama
yani.
Şöyle olduğunu söyleyeyim. Bir 17-18'li yaşlarda böyle kuvvetli bir şey yaşayıp arkasından gelen şeyler tecrübelendikçe aslında evet. Oradaki süre kısalmaya başlıyor.
Evet. Artık aşk acısı diye bir şey bence zaman içinde yok olacak bir şey yani. Bir kansere tedavi
süresi kısalıyor.
Olacaklar ya. Evet. Süresi yani sanki kısalıyor. Bitecek gibi geliyor yani. Bilmiyorum. Artık hem
bitmez ya, bitmez.
Ya valla duygularımız azalıyor gibi sanki. Duygularımız bitiyor sanki yani. Ben, o kadar
ben şey diyorum. Bir tane şarkı var. Ya seni alırım ya senden güzelini. Diyorum geçiyorum.
Evet, genelde bu. Anlayış
aynen.
Bu yani.
Aynen.
Ya ilklerde bir şey oluyorsun tabii. Sanki hayatın sonu gelmiş gibi hissedebiliyorsun ama sonra
1 2 3 olunca
sonra evet aşılanıyorsun gibi.
Hayat devam ediyor. Moduna geçiyorsun gibi, evet. Yani. Eskiden daha fazla arabeskti sevgiler sanki. Böyle insanlar daha
öyle yaşayan çok vardır.
Hala da vardır. Ya. Ya ama bu zamanda bir bireysellik meselesi önde ya. Bence doğru bir yere gidiyoruz burada insanlık olarak. Yani insan önce kendini
çoğunluk
sevmeli yani.
Çoğunluk öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Belli bir seviyede olabilir dediğin ama çoğunluğun öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani hala aynı yoğunlukta yaşayan özellikle genç yaşlarda vardır.
Ama ayrılıktan sonra yıkılacak kadar da önem vermemek daha iyi geliyor bana kimseye sanki. Ya ölümlü şeylere aşık olmamak
yani
sanki çok
daha mantıklı.
Kendini
kimsenin
gibi.
Üzerine böyle çok da yığmaman gerekiyor. Yani sen değil kendi mi? Ayaklarının üzerinde dur zaten ondan sonrası
i̇şte o
ilişki
da
de güzel olur.
Olgunluk bir bakış açısı ya o herkesle aynı şekilde olmuyor.
Birisine
yaşla da alakalı değil aslında bu bak.
Evet.
Yani herkes o olgunluğu ya da o deneyimi yaşamamış oluyor. Ya da hayata baktığı pencere daha dar olabiliyor.
Ben
yani
de hiç olmadı ya. Hocam zamanda da olmadı. Mesela köpek gibi aşık olmadım, hatırlamıyorum böyle. İt gibi aşık olduğumu hatırlamıyorum yani. Hiç eskiden de yoktu böyle şeyler.
Ben hatırlıyorum hüngür hüngür ağladığımı.
Vallahi. Neden ağladın? Kız elde demediği için mi ağladın? Ayrıldığın için ağladın.
İşte ayrıldım.
Ama sen hatalıydın orada, sen söylüyorsun.
Ben hatalı, aynen.
Sen kendi hatandan dolayı ağlamışsın ki güzel bir şey bu.
Tabii. Yani... Öğrendik.
Evet. Hocam sen hiç köpek gibi aşık oldun mu?
Oldum.
Oldun.
O kadar.
Belli ki onunla evlenmedin. Detaya girmediğine göre.
Yok. Eşime evet, de
bravo. Köpek gibi aşık oldun.
Bayağı aşık.
Zaten köpek gibi aşık olmadıkça da uzun bir evlilik olmuyor galiba hocam. O aşkını ancak
dönüştürüyorsun.
Yani 20 yılda falan dönüştürüyorsun. Aşkını normalleşiyoruz.
Başka bir şeye dönüşüyor zaman içinde yani. 3. senede başka bir şey oluyor. 5. senede başka, 20. tekrar senede başka bir şey oluyor.
Bravo hocam, iyi
yani
kıvırdın.
Yani aşk dönüşüyor, başka bir şey oluyor.
Çok güzel
yani.
Kıvırdın. Tebrik ediyoruz.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam şimdi sen dedin ya, evlendikten sonra zaman içinde işte 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl içinde aşk dediğimiz kavram başka bir şeye dönüşüyor dedin ya. Bana da mantıklı geliyor. Biraz da böyle yani.
Başka sanki türlüsüne aşk... imkan yok.
Değil mi? Yani aşk işsiz güçsüz adam işi gibi bir şey aslında.
Ya o hisse yaşayamazsın zaten. Öldürür adamı.
Evet. Bak, yani öyle. İşinden gücüne olursun. Yani. Gerçekten mesai evet, yapamazsın.
Gerçekliği yok zaten.
Evet. O zaman aşk gerçekten işsiz insan işi ya. Ya işsiz olman yani, lazım aşık olmak için.
Ben o çok üzüldüğüm dönemde işsiz de kalmıştım. Çok fena olmuştum.
Değil mi? Bak özellikle şuna dikkat etmen lazım. Mesela şimdi flört ediyorsun birisiyle. Ve işte bir ilişkiye de hazır değilsin. Şuna dikkat etmen lazım. Karşı taraftakinin düzenli, rutin bir hayatı var mı abi? Sabah kesinlikle kalkıp şuna gidiyor mu? Akşam evet, oraya gidiyor mu? İşi gücü var mı? Yani sadece para kazanması değil yani. Hani
öbür türlü sana sarar.
Sosyalleşme ilacı bir de, biliyor musun? Yani evet, sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak ve şeyi görüyorsun yani. Aa bak böyle biri daha var diyorsun. Yani
evet,
herkes aynı seviyede olmuyor ama ilacı oluyor, onu söyleyeyim.
Zaten insanın mesela bence yani böyle evlenmek gibi işte ne bileyim aşk gibi yani önemli nokta. Gerçi aşk hani karar
ben
vererek de yaptığım şey değil.
Ben genç yaşta bir de çok evlenmek istiyordum ya. Çok onu düşünüyorum şimdi. Erken yaşta
neden?
Evliye alıyorum.
Ne amacın neydi acaba?
Çok yakın iki arkadaşım 20'li yaşların başında evlendi.
Zaten böyledir
ulan
bak.
Bunlar evlendi, benim de evlenmem gerekiyormuş gibi
hocam,
düşündüm.
Hocam her erkeğin böyle
bir
dönemi var.
Ama ben 31 yaşında evlendim
bak,
bu
bak her erkeğin 30'lu yaşlarda böyle bir dönemi oluyor. O yaz bütün arkadaşları evleniyor. Evet. Sonraki yazda bütün arkadaşlarından kalan bütün arkadaşları evleniyor. İşte bak o bir iki seneye çok dikkat etmek lazım. O bir iki seneyi atlattıktan sonra eğer orayı geçirirsen sağ salim evlenmeden 35-40'a kadar yolun var
senin.
Benim
çocukluk iki yakın arkadaşım da 20'li yaşların başında evlendi.
Evet.
Ve ben de böyle ulan bunlar evlendi, benim de evlenmem gerekiyor galiba diye düşünmeye başladım.
Birçok insanda var biliyor musun? Çünkü biz hayatı tamamlanması gereken bir şey olarak görüyoruz bazen. Bir alışveriş listesi gibi görüyoruz bazen. Çek çek çek, şunu yaptım mı yaptım, iş buldum buldum, sigorta var mı var, maaş var mı var, bilmem ne var mı, evlendim mi evlendim gibi sanki. Böyle insanlar tanıyorum ben. Yani evlenmesi gerekiyormuş hissettiği için evlenen insanlar
evlilik
var.
Evlilik hakkında çok konuşabilirim. Yani çok fazla konuşabilirim. Çok kafa karıştırmak istemem ama şöyle bir şey de var. Hani mesela çocuk seviyorum ben.
Evet.
Ama çocuk içinde illa evlenmek gerekiyor mu? Ya da evlilik gibi düzen içine girmek gerekiyor mu? Bak bunu tartışırım.
Yani, evet ama genel olarak baktığımız zaman toplum kurallarına baktığımız zaman toplum evet, görüşüne baktığımız zaman evet evlenmek
nüfus
gerekiyor.
Nüfus da azalıyor.
Yani. Evet. Yani şöyle, çocuk istiyorsan zaten bence en kolay kısım. Yani evlenmekten hiç kaçacağın hiçbir şey kalmıyor bence. Çocuk da istiyorsan çok rahat evlenebilirsin. Sadece doğru kişiyi bulduk mu falan filan
ama
oralarda.
Sağlıklı çocuk büyütmek için de evlilik gerekli mi bilmiyorum.
Vallahi hocam bir şey söyleyeyim mi? Sonradan boşanan anne babaların çocukları, onların durumu daha zor oluyor. Yani doğru kişiyle evlenmedikten sonra. Yani boşanmadan etkilenmeyen çocuk çok az vardır ya.
Doğru.
İyi ya da kötü bak. Bazıları için iyi etkili olabilir bazılarını. Yani iyi derken olumsuz
çok
bir şeyin dönüşü.
Ha.
Yani olumsuz bir şey. İlla ki üzülecek çocuklar. Onun bir dönüşümü oluyor. Ona bir güç kuvvet katıyor yani. Lan bunda da hayatta kaldıysam hiçbir şey olmaz bana gibi bir his de geliyor olabilir. Zor ama ya. Yani evlenmeden ya da boşanan çiftlerin çocukları olmak biraz
karışık
zor. Yani
bizim çözebileceğimiz bir şey değil. Konuşuyoruz
evet,
işte.
Ben de yaşadım hani biraz oradan biliyorum hani. Benim de annem babam da boşandığı zaman ben bile etkilendim ki o zaman üniversiteye gidiyordum yani hani bir noktada.
Evet belli
ama,
ediyorsun.
Evet belli ediyorum.
Murat Özsoy'la Charles.
Peki o zaman Bilgehan Başkan, madem bekarlık konuştuk. O zaman sana bir soru soracağım. Delikanlı gibi burada açık açık söyleyeceksin. Evlenmek için.
Evet.
Kriterlerini söyle bakayım bana kardeşim.
Evlenmek için kriterlerim.
Kriter. Ya bunlar olursa ben abi evlenmekten geri duramam. Yani o masaya otururum dediğin kriterleri merak ediyorum.
Sabit iyi bir gelirim olması. Kendi istediklerimi tamamlamam. Ondan sonrasında evlenirim. Karşıdakine ondan sonra bakarım.
Yaş oldu 45. Yaş oldu 45.
Hiçbir zaman olmuyor. Hiçbir zaman olmuyor.
Bence de bak tecrübe konuşuyor burada.
Eyvah.
Ben de çocuk konusunda biraz böyle düşünüyordum. İşte şu da olsun. İş, gelin varsın.
Peki şunu şöyle yapsak o zaman.
Bir abim şöyle dedi bak. Dedi ki oğlum küçücük bir çocuktan mı korkuyorsun dedi. Hiç düşünme hemen yap dedi.
O ne oğlum?
Çocuk... Bana da aynı tavsiyeleri verenler var.
Ama yani küçük çocuktan korkuyor derken küçük şöyle, dövecek hali yok ona
onun
bakacaksın.
Onun içine girdiğin zaman onun altından kalkmaya başlıyorsun. Yani bir şekilde çözüm üretmeye
çocuk
bak.
Kısmetiyle gelir derler hocam. Evet.
Ama o da işte.
Öyle olmuyor bu arada.
Ona inanarak yola çıkamazsın.
O bir kandırmaca. Yani şöyle niyetin varsa karşına da öyle biri çıktıysa onu çok fazla düşünmeye gerek yok. Gireceksin kafa göz yararak. Çünkü beklemek de olmuyor.
O da doğru. Evet. Şimdi yarın kesin karşıma çıkar bu kişi.
Ya senin kriterlerini şöyle güncelleyebiliriz. Sen dedin ya mesela evlenmek için kriterim önce benim...
Ben kendimle alakalı kriterlerim
evet,
var.
Evet ama
yani.
Mesela karşı şöyle taraf... diyorsun ya. Hani ben önce gelir seviyemi belli bir noktaya getirmeliyim. İşte evet. Mesela onu şöyle düşünsen. Karşındakinin mesela kızın gelir seviyesi belli bir noktaya hazır gelmiş olsa da mesela.
O çok iyi olur.
Mesela. Yani çok ona, iyi olur. Ona hayır diyemeyebilirsin.
Demem ne var canım. Birlikte yani, şey olursak.
Bak. Bu da önemli bir şey. Erkekler de genelde bizde şey var. Vericiyiz ya biz. Biraz da böyle erkeklik olarak da görüyoruz
ya. Ya işte
hani,
aynen.
Ben kazanırım, ben bakarım.
Sadece o düşünce değil benimki ya. Benimki hani böyle bir jest yapabileceğin, rahat olabileceğin, bir yerlere gidebileceğin, gezebileceğin. Şimdi ben kendimi gezdiriyorum. Kendime jest yapabiliyorum şu an yani.
Peki şöyle düşünsen. Çok zengin bir kız. Evet. Çok zengin ama. Sana jest manyağı oldun. Sen ona en fazla işte kitap alıyorsun. Aşkım sana kitap aldım falan
yemek
diyorsun.
Yemek yaparım falan.
Yani kötü mü olur? Ezilir misin? Canın sıkılır mı böyle bir
şey? Yok hiç de canım sıkılmaz bu arada.
Değil mi? Hatta şöyle bak çoğu erkeğin canı sıkılır bu arada. Hani kendini ezik hissediyor bazıları. Yetersiz hissediyor.
Ben
halbuki...
başka türlü onu tamamlarım zaten.
Zaten hani, o oğlum
ben
yani.
Ben bir şeyi tamamlayabileceğimi düşünüyorum her
yani
türlü.
Yani kız sana o kadar babasının parası olan kız sana bütün imkanlarını sunuyorsa demek ki sen de ona bir şey veriyorsun zaten demek ki.
Evet.
Hani onu ben de veremiyorum. Ulan şöyle sahibi ben diyemiyorum. Kız ödüyor ne kadar rezil dememen lazım yani. Vermeyi biliyoruz almayı da bilmemiz lazım bak.
Evet.
Çok şimdi zengin kız arıyormuşuz gibi konuştuk ama öyle değil yani. Hani ben genel bir şeyden bahsediyorum.
Olsa iyi olur.
Evet genel bir şeyden bahsediyorum. Vallahi hocam artık bundan sonra kadınlar da çalışma hayatında çok aktifler yani.
Bizden daha iyi kazananlar var.
Tabii ki. Türkiye'de hani eskisi gibi değil artık kadınlarla erkekler eşit oranda çalışıyor gibi bir şey. Özellikle evet. Şehirlerde yani.
Benim
belki...
eşim bir ara benden çok fazla kazanıyordu
bu durum,
mesela.
Bu durum evet. Çoğu insan için böyledir artık. Yani kadınlar...
Keşke öyle olsa yine.
Evet keşke öyle. Hepimize Allah hayırlı kısmetler. Ulan eskiden kadınlar böyle söylerlerdi evet. Yıllar önce.
Evi olsun, arabası olsun.
Değil mi?
İşte babası Bağkuru, zengin olsun. İşte,
Bağkuru olsun. Ulan var ya...
Murat Özsoy'la Charles.
Bugün yemek köşesinde bir date'te erkek tarafının genellikle erkeklerin en çok çekindiği, gitmekten çekindiği mutfaktan bahsedeceğim. Asya mutfağı hocam.
Ben yaptım bile.
Bak yapan var, seven var, yiyen var, müptelası olan var. Fakat şu chopstick olayını çözebilen çok az insan var. Yani
ben çok iyiyim.
Çözdüm ben.
Çözdün mü hocam? Ama çözdüm. Sen artık yani
ama
yiyorsun zaten.
Ben de öyle çok el becerisi olan bir adam değilim. Çözdüm ama mecburen.
Hocam böyle bir... Trik var mıdır yani onu da anlamamız
var,
gereken?
Var.
Nedir mesela? Lafla elle göstermeden anlatabilir miyiz acaba?
Yani şöyle iki parmak arasına gibi böyle bir tanesini kalem tutar gibi tutuyorsun.
Tamam.
Diğerini de işaret parmağınla tepeden kavruyorsun.
Tık tıklıyorsun oradan
tık
böyle.
Tık tıklıyorsun. Sonra bol bol egzersiz yapacaksın. Söyleyeceksin biraz sürüneceksin. Sonrası geliyor.
Peki yani.
Bu arada şeyler var böyle onları birleştiren parmağı. Şeyler var çocuklar için genelde alışmak
i̇şte çocuklar için.
Çocuklar
için zaten olmuyor
ama
işte.
Öyle de başlanabilir yani.
Ya şimdi bir date'e gittiğin zaman bunu evde pratik yapman lazım. Yani kız çağırdı seni bilmem ne restorana, Asya mutfağı, Japon mutfağı falan. Bu arada o chopstickleri sadece Japonlar kullanmıyor. Genelde Japon mutfağı deyip geçiyoruz
Asya'da
ama.
Asya'da var hep ya.
Asya'nın her tarafında var yani. Neden acaba hocam?
Chopstick,
neden ya?
Chopstick masada şiddeti engelliyor gibi bir şey. Hani böyle hani nasıl diyeyim şiddet değil de daha güvenli böyle güven veriyor. Çatalla bıçakla
bir
birisini ya bir şey yapabilirsin ama çubukta yok.
Bu ne saçma şey oğlum ya.
Öyle bir şey okudum ama. Yani, öyle bir şey okudum. Barışla bir, alakalı bir şey gibi böyle hani ne bileyim.
Onu bir Karadeniz'de söylemiştir bence. Karadeniz'de
bana sempatik geliyor ya. O
zaten o yüzden yemek. İşte
bir de
sempatik
bir şey,
çatala
zor
göre.
Zor yiyorsun ya.
Evet.
Yani
yavaş,
yavaş yemek zorunda kalıyorsun, doyuyorsun.
Ya şimdi şeyi anlarım bak. Mesela şimdi chopstickle yediğin şu sushiler koca koca dilimler. Bunu bir şekilde tutturursun da. Abi pirinç pilavını da çok stikli yemek.
Lapa oluyor ya yapış yapış oluyor. O yüzden kavraması rahat oluyor.
Ya yine de gerek yok bence. Onu da kaşıkla
zor
yerim
oluyor,
ya.
Zor oluyor.
Vallahi ben mesela şunca yıldır Bak hala elime alsam elim ayağım bir titrer ya. Hani lan yapabilecek miyiz, becerecek miyiz falan. Çünkü ben hiç sevmem, nefret ederim Asya mutfağının alayından.
Ben seviyorum yani.
Tek yiyebildiğini biliyor musun? Şu Moğolların tavası var ya hocam, evet. Böyle wok tava. Bizim bildiğimiz şey gibi.
Çok güzel yemekleri var. Yani onu sevdiysen sana uygun bir sürü şey de bulabilirsin. Öyle demek lazım. Tabii tabii.
Şu yosun olayına da alışamadım. Bu çiğ balık zaten hiç bende yok. Yani onu ben bilmiyorum.
Ama
ya. Çok
cahilim. Ama o şeyleri işte tava işleri, noodle'lar vesaire, tavuklar, etler, çorbalar.
Evet, çorbayı da çubukla yemiyorsunuz diye düşünüyorum.
Yok, normal kaşık.
Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya maalesef günümüzde İstanbul'da özellikle ya da büyük şehirde yaşayan erkekler için şu Asya mutfağına uzak olmak çok büyük dezavantaj, onu söyleyeyim. Yani kızlarda otomatikman böyle -1 yazıyor yani Asya mutfağından anlamayan. Aa, o ne lan, onu nasıl yiyeceğim ya, çubukla mı yiyorsunuz falan diye. Yabancılaşan erkekler bir puan kaybediyorlar, kendimden biliyorum yani. Hani biraz biraz kültürlü olmak lazım yani, o yemek konusunda biraz farklı şeylere açık olmak lazım. Hocam Türkiye'de de çok iyi yerler var bunu yapan galiba.
Var.
Ama dünyada bunun en iyisi herhalde yerinde. Ya, gerçi Amerika'da da çok yemek, iyi yerler varmış.
Yerinde yemek tabii her zaman. Japonya özellikle yemek konusunda evet. Efsane.
Değişik bir mutfak konuştuk yemek köşemizde bugün. Şarjımız devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.